أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين İslam kitabından dördüncü günün dersine başlıyoruz. En son La ilahe illallah'ın manası üzerinde durmuştuk. Seyyid Kutup'tan bir alıntı yapılmıştı kitapta. Fakat alıntı uzun. Ben o konuyu daha önce Temel Eğitim 2 derslerinden olan Yoldaki işaretlerde anlattım. Dolayısıyla o kısmı atlayacağız. Şehadeti bozan durumlar var. Kitabın bu konunun sonuna doğru, şehadet konusunun sonuna doğru şehadetle çelişen, şehadeti bozan konular. Aslında bu konuyu da yine Temel Eğitim 2 derslerinden olan Akaid dersinde kısmen orada da anlattık. Yani belki aynı konular değilse de İnsanı kafir yapacak olan hususlar nelerdir? Akaid dersinin konusudur aslında. Fakat yazarımız burada şu anda dünyada en çok yaygın olan şirk çeşitleri üzerinde durmak istemiş. Yani eski akaid kitaplarımızda anlatıldığı şekilde değil de bugünün dünyasında özellikle en çok yaygın olan şirklerden 20 kadar misal vermiş. Elbette insanı kafir yapan sözler ya da fiiller ya da inançlar bunlardan ibaret değil. Müslüman olmanın yolu bir tanedir. Kafir olmanın yolları çoktur. İnsan İman edilmesi gerekenlerin hepsine inandım der, Müslüman olur. Ama kafir olmak için yollar çoktur. Bu yolların hepsini saymak mümkün değil. Ne insanı kafir yapan sözler, ne insanı kafir yapan fiiller, ne de insanı kafir yapacak olan inançlar. Bunların hepsini saymak mümkün değil. İnsan doğrusunu bilmeli, yanlışlarından uzak durmalı. Gerek itikat kitaplarımızda, akaid kitaplarımızda, gerekse bu konuyu ele alan, değişik sebeplerle bu konuyu ele alan kitaplarımızda bunlara misaller verilir. Yani insanı kafir yapan inanç, insanı kafir yapan fiillere, kafir yapan amellere misaller verilir. Bunlar birer misaldir. En çok görülenler daha çok misal olarak verilir. Hangi toplumda bulunuyorsanız o toplumda var olan şirk çeşitleri en çok hangileri ise tabii ki her memlekette onlar üzerinde durulmalıdır. Yani mesela bundan 1000 sene evvel yazılmış bir kitapta söylenen, anlatılan şirk çeşidi belki bugün hiç yoktur, gündemde de yoktur. Yani mesela diyelim ki işte puttan yardım istemek falan bugün böyle bir şey yok mesela. Ama mesela kabirde yatanlardan yardım istemek var. Dolayısıyla yani her memlekette hocalar kendi memleketinde hangisi daha çok varsa, hangi yanlışlar gerek haram gerekse şirk olabilecek, hangi yanlışlar varsa en çok bunların üzerinde durmalı. 1000 sene evvelki misallerle değil de bugünkü misallerle konular ele alınmalı. İşte yazarımız da burada şehadeti bozan durumlara birkaç misal vermiş. Bu zamanda en fazla yapılan hatalar. Şimdi bu kitapları, bu maddeleri okuyan insan herkese kafir desin diye yazılmamış. Yani bunları okuyunca hemen olur olmaz, bilir bilmez, işte bu kitaba göre işte demek ki bak filanlar kafir oluyor diye konuşsun. Bu şekilde konuşsun diye yazılmamış bunlar. Bunlar tam tersine, konu tam bilinsin, yanlış konuşulmasın. Hem insan bu gibi hatalardan kendisini korusun, Allah muhafaza şirke düşmesin, hem de konuyu bilsin, olur olmaz herkese kafir falan demesin. Yani hem kafir olmasın, hem de ona buna kafir de demesin diye yazılmıştır. Yani konunun kurallarını bilince insan iki türlü hatadan da kendisini korumuş olur. Hem kendisi kafir olmaz, o gibi inançlardan, fiillerden, sözlerden sakınır, hem de başkalarına kafir demez, konuyu tam bilmeden, hiç olmazsa kurallarını bilir, öyle konuşur. Ancak şunu da belirtmek lazım ki, bir kitaptaki bir cümleye göre bir insana kafir demek doğru olmaz. Çünkü o sözü yazan da sonuçta bir insandır. O da kendi görüşünü yazmaktadır. Başka alimlerin de başka görüşleri olur. Birçok meselede ulema arasında ihtilaf olduğu gibi, bu gibi konularda da şunu söyleyen kafir olur mu olmaz mı tarzında, mesela kader inkar eden kafir olur mu olmaz mı tartışılmıştır. Yani burada söylenen her bir madde ulemanın ittifak ettiği madde olmayabilir. Bazılarında ittifak vardır, bazılarında ihtilaf vardır. Bu birinci nokta. Bir diğer nokta, her bir madde doğru olsa bile, ittifak edilmiş bir madde olsa bile, yani şunu şöyle söyleyelim ya da böyle inanan kafir olur mesela dense ve o hakikaten doğru olsa bile, o meselenin tafsilatı vardır, bunu çok iyi bilmek icap eder. Yani şöyle olursa mı, şöyle olursa mı, yani şunu söylüyor ama bilerek mi söylüyor, bilmeyerek mi söylüyor? Birinci nokta bu. Bir diğer nokta, acaba neyi kastediyor? Yani o cümleyle neyi kastediyor? Neyi kastettiği de önemli. Bazen o neyi kastettiği anlaşılmayınca bu sefer çok genelleştiriliyor. Herkes içine alacak şekilde tekfir başlıyor. Halbuki o yazar onunla şunu kastediyor. Şimdi bunu kim anlayacak? Yeni kitap okuyan birisi kitaplardaki ifadeleri anlamakta zorlanır. Bu bir tecrübe meselesidir. Her ilimde tecrübe lazım. Matematikte de lazım, kimyada da lazım, marangozlukta da lazım, taksi tamirciliğinde de lazım. Her işe tecrübe lazım. Doktora da tecrübe lazım, mühendise de tecrübe lazım. Bir doktorun yanlış anladığını diğer doktor icabında doğru anlayabiliyor, doğru teşhis koyabiliyor çünkü tecrübesi fazla. İkisi de aynı okulda okunmuş, ikisi de aynı dersleri görmüş ama birisi az tecrübe geçirmiş, birisi çok tecrübe geçirmiş. Birisi kendi muayenehanesinde günde 3 tane hastaya bakmış, öbürü hastanede çalışmış, günde 30 hastaya bakmış, bir diğeri başka bir hastanede çalışmış, o günde 50 hastaya bakmış. Şimdi birisi küçük bir şehrin küçük bir hastanesinde çalışmış, birisi büyük bir şehrin büyük hastanesinde çalışmış. Çok fazla vaka görmüş, tecrübe kazanmış. Yani ikisinin teşhisi aynı değil. Böyle bir olay bir arkadaşımızın da başına geldi. Çocuğu aşağı yukarı bir hafta 10 gün kadar hiç affedersiniz tuvalete gidemiyor. Çocuğun yaşı 6-7 filan. Gidemiyor. Kendisi de hastanede çalışıyor. Hastanenin hocalarını tanıyor, profesörlerini tanıyor. Ve film falan çektiriyorlar neyse. Profesör bakıyor. Bir şey yok, bu kendi kendine geçer diyor. Gönderiyor. Ama geçmiyor. Çocuk çok kötü bir vaziyette. Ve atlamış otobüse buraya gelmiş. Adana'daki Balcalı Hastanesi'ne. Şimdi Balcalı Hastanesi bu bölgenin en büyük hastanesi. Ve bölge hastanesi ve araştırma hastanesi. Şimdi buradaki doktorların farkı bu. Gelmiş burada, bulunduğu yer Elazığ. Elazığ'da profesöre baktırıyor. Profesör böyle söylüyor. Geliyor burada bir doçente baktırıyor. Doçent onun talebesi, o profesörün talebesi olduğu halde. Doçent hemen bakar bakmaz hemen anlıyor ve derhal ameliyat diyor. Ve dediği gibi de çıkıyor, gerçekten de çok kötü bir durum varmış. Zaten açınca da belli oluyor. Şimdi fark nerede ya? O profesör olduğu halde anlayamıyor. Bu doçent olduğu halde ondan daha iyi anlıyor. Yani sadece olay zeka meselesi değil, bilgi meselesi değil. İkisi de aynı yollardan geçmiş. Profesör bundan daha uzun bir yoldan geçmiş, daha da yaşı başı daha fazla. Ancak o Elazığ Hastanesi'nde bu adam Adana'nın bölge hastanesinde, bütün kaç şehirden buraya geliyorlar. Her gün çok vaka görüyor, çok tecrübe kazanıyor. Fark burada. Şimdi o profesör de burada çalışsa o da tık diye anlamaya başlar. Hadise bu. Şimdi aynen bunun gibi iki tane kitap okuyan adamın anladığıyla çok okuyanın anladığı bir olmaz. Kitabı sathi olarak okuyan, hızlı bir şekilde okuyan, geçip giden, üzerinde durmayan, kelime kelime üzerinde kafa yormayan bir adamın anladığıyla didik didik inceleyen, kelime kelime kafa yoran bir insanın anlayacağı bir olmaz. Şimdi birçok insan kitap okusa bile çok sathi okumaktadır. Çoğu insanın elinde kalem ve cetvel bile olmadan kitap okur. Önemli noktaları işaretlemez bile. Not almaz. Üzerinde durup belki bazen bir saat, belki bir gün kafa yormak gereken yerler vardır. Anlayamadığı yer üzerinde durmalıdır. Araştırmalar yapmalıdır. Sorular sormalıdır. Takıldığı yeri çözdüğü zaman ilmi seviyesinde bir gelişme olur. Yoksa takıldığı yeri çözmeden geçerse ilmi seviyesi gelişmez insanın. O zaman hep kendi seviyesince kitaplar okur. Kolay kitaplar okur. Kendisini zorlayacak bir kitap okumaz. O zaman da insanda bir gelişme olmaz. İnsan eğer gelişmek istiyorsa takıldığı yerleri çözmeli. Takıldığı yerleri çözmeyen, üzerinde durmayan, hemen geçip giden adam asla ilmi bir gelişme kat edemez. Şimdi okumuş ama nasıl okumuş? Çok sathi ve yüzeysel okumalar. Buradan bir cümle okuyor mesela. Halbuki o cümleyi yazan kişi gelse, bu cümleyi okuyarak ona buna kafir diyen o genç, bu kitaba göre kafir diyor mesela. Halbuki bu kitabı yazan şahıs gelse o kişiye kafir demez. Neden? Çünkü bunun göremediği noktaları görür. Der ki ben böyle yazdım ama ben şunu kastetmiştim. Fakat burada şöyle bir farklı bir durum var. Burada şöyle bir durum var. Ben genel yazdım. Ana hatlarıyla yazdım. Ama burada durum farklı. Mesela şimdi burada diyor ki, ve çok kitaplarda da yazar, Allah'ın bir hükmünü inkar etmek insanı kafir yapar. Mesela bir haramı inkar etmek. Şimdi bir kitaplarda böyle yazar. Doğrudur, yanlış da değildir. Ancak hangi haram bu? Şimdi kitapta 2-3 cümleyle, 5-6 cümleyle neyse yazıp adam geçip gitmek istiyor. Yani üzerinde durmak istemiyor. Çünkü her konuyu uzun uzun uzun uzun anlattığın zaman hiçbir şey bitmiyor. İnsanın buna ömrü yetmiyor. Onun için bazı şeyleri de kestirmeden söylüyor. Ama okuyucu yanlış anlıyor. Ona güvenerek, mesela birisi diyelim ki bir haramı inkar etti, yok öyle bir şey dedi, hemen kafir oldun diyor. Halbuki onu yazan kişi ya sorsa, o oradaki farklı noktayı görür, belki hayır ben onu kastetmemiştim der. Mesela haramdan harama fark var. Bir haram var ki herkesin bildiği, bir haram var ki herkesin bilmediği. Farklı. İçkinin, kumarın, domuz etinin, zinanın, faizin, adam öldürmenin vesairenin haramlığı, herkesin bildiği şeylerdir bunlar. Bilinmedik bir haram değil bu. Ama bazı haramlar var ki herkes bilmez. Mesela diyelim ki bir insan karısının kız kardeşini, yani kendisinin baldızı oluyor. Onu da mesela beraberinde alması, onunla da evlenmesi, karısı ölmediği halde veya karısını boşamadığı halde baldızıyla da aynı anda mesela evlenmesi caiz değil, haramdır bu. Veya karısının halasını veya karısının teyzesini onunla da evlenmesi, karısı ölmemişken veya karısıyla boşanmamışken haramdır. Ama şimdi bunu herkes bilmeyebilir. Adam mesela diyor, kim demiş haram diyor mesela. Bilmiyor. Ha, sen işte kafir oldun, sen haramı helal dedin, haramı inkar ettin, kafir oldun denilemez. Çünkü bu adam bilmiyor. Peki bilmemek mazeret midir? Bazen mazerettir. Bazen değildir. Demin dediğim gibi, yani içkinin, kumarın, faizin, zinanın haram olduğunu bilmeyen var mı? Bu herkesin bildiği bir haramdır. Bu hususta mazeret kabul edilmez. Ama bazı haramlar var ki herkesin bilmediği konulardır. O hususta mazeret kabul edilir. Bu ameli konularda. Bir de itikadi meseleler var ki daha tehlikeli ve daha incelikli. Yani onları alimler bile çoğunu bilmez yani. Bir sürü ilmi mesele var itikatla ilgili. Şimdi bu itikadi ilmi mevzular, İmam Maturidiler, İmam Eş'arilerin konuştuğu yüksek seviyeli bir sürü mesele. Şimdi bunları bir adam bilmiyor mesela, diyelim ki ona göre de konuşamıyor, dolayısıyla bilmediği için de yanlış konuşmuş oluyor. Bilmiyor ki. Ha, sen şimdi kafir oldun denilemez, çünkü bu ilmi bir meseledir. Bunu çok insan bilmez. Eğer böylesi ilmi konularda bile hemen kafir oldu falan denilecek olursa, o zaman Müslüman kalmaz. Temel meseleler var, bir de detay meseleler var. İkisini aynı kefeye koyamayız. Mesela şirkin açık olanı var, gizli olanı var. Hepsini aynı kefeye koyamayız. Ve bu şirkin gizlisi zamana göre, zemine göre de değişmektedir. Mısır için gizli şirk falan konu iken, Türkiye için gizli şirk filan konu olabilir. Buradaki insanlar filan meseleyi bilmiyor. Oradakiler de başka bir meseleyi bilmiyor olabilir. Yani bunları hesaba katmak lazım. Burada hangi şirk gizlidir? Şimdi kitaplarda, bu kitapların yazıldığı dönemlerde, o mekanlarda, o günün insanları arasında o şirk açık bir şirk idi belki. Belki herkesin bildiği, bilebileceği. Çünkü o zaman İslami ilimler daha kuvvetli. Halk daha fazla bir şeyler biliyor. idi. Hatta şu anda bile mesela, yani Türkiye'de müftülere sorsan mesela şu konuda bir ayet söyler misin desen, müftü söyleyemez, hatırlayamaz. Git Araplara mesela kot pantollu açık saçık kız bile bazen tak diye bir ayeti sana söyleyiverir. Arap çünkü her gün Kur'an sesi duyuyor. Takside giderken, dolmuşta giderken, otobüste giderken onlar da devamlı. Yani bu gibi kültürler daha fazla. Bir sürü ayet hadis biliyor. Ondan bundan duymakla bile Arapçasını biliyor, ezbere söylüyor sana yani. Okullarında mesela bir sürü cüz ezber yapıyorlar. Şimdi oradaki bir insanın böyle sathi de olsa, yüzeysel bir şekilde de olsa bazı ayetler, hadisleri bildiğini görüyoruz yani. Hiç ummadığın insan mesela 5 vakit namazını kılıyor. Öyle yani. Ummadığın insan bir sürü ayet hadis biliyor. Burada o kadar ayet hadis bilen adama hoca derler. Hocaların da çoğu burada o kadar bilmez. Orada kot pantolonlu kız bile icabında tak tak tak tak tak ayet söylüyor. Televizyonda böyle programlar bile var. Yolda mesela birini çağırıyor sunucu. Diyor ki gelir misiniz? Geliyor, diyor ki mesela şu konuda bir ayet söyler misiniz? Çağırdığı normal bir insan. Namaz bile kılmayan belki birisi. Tam takır takır söylüyor adam. Arap olmanın avantajını kullanıyor. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Demek ki duruma göre, zemine göre, şartlara göre, insanlara göre değişiyor yani. Yani orada bilinen şey burada bilinmeyebiliyor. Orası için açık şirk, burası için gizli şirk olabilir. Yani Ahmet için açık olan bir şirk çeşidi Mehmet için gizli olabilir. Bunlar hesaba katmak lazım. Bunlar hesaba katmak ilimde bir tecrübe oluştuktan sonra insanda oluşur. İlimde bir tecrübe oluşmadan insan bunları hesaba katamaz. Kitaptakine göre motomot. Der ki kitapta böyle diyor, böyle olan kafir olur diyor. O halde kafir olur. Halbuki o kitap ne zaman yazıldı? Hangi toplumda yazıldı? O zaman demek ki o açık bir meseleymiş. Mesela bugün diyelim ki birisi Kur'an-ı Kerim'e mesela öfkeyle, mesela saygısızlıkla, o niyetle mesela Kur'an'ı yere atsa, yani birçok insan bunun caiz olmadığını bilir, bunun küfür olduğunu, bunun Kur'an'a karşı terbiyesizlik olduğunu, böyle yapan bir insanın kafir olabileceğini herkes tahmin eder, bilir. Ama mesela başka daha ince bir takım mevzular, adam aklına bile gelmez yani bunu yapmakla. Adam karısını bile boşuyor. Ben diyor onu kastetmedim ki diyor. Yani bu kadar cehalet var. Hesaba katmak lazım bunları. Peki her zaman cehalet mazeret midir? Onu da belirteyim. Yani konudan konuya değişir bu dedim. Ama konudan konuya değiştiğini evvela bilmemiz gerekir. Bir başka nokta da cehalet belki o mevzuda mazeret değil ama fakat o adam için belki mazeret. Belki o adam öyle bir ortamda yetişmiş. Belki Türkiye için mesela o mazeret sayılmaz genel olarak. Hüküm genel verilir tabii ki. Kitaplarda genel olarak yazar. Belki Türkiye için mesela o bilinen bir şey olduğundan mazeret kabul edilmez denir. Ama belki o adamın çevresi çok daha gerilerde bir çevrenin çocuğu yani. Ona mazeret olabilir. O öyle bir ortamda yetişmiş. Bilmiyor, olabilir. Ondan sonra cehalet mazeret olmasa bile, diyelim ki mesela şu konuda cehalet mazeret değil dedik. Tamam, değil. Ne demek bu değil? Yani bu insan kafir olur mu? Hayır. Bu insan günahkar demek. Cehalet mazeret değil. Ya neden sen bunu öğrenmedin? Bu adam hakikaten bilmiyor. Bilmiyorsa biz bu insana kafir diyemeyiz. Bilmiyor. Ona deriz ki sen bunu neden öğrenmedin? Öğrenmen gereken her şeyi öğrendin, bunu mu öğrenmedin? Adam der vallahi bilmiyorum. O hakikaten bilmiyorsa bilmiyordur. Ona dersin ki sen öğrenmen gereken bir farz-ı ayn ilmi, öğrenmen farz olan bir konuyu öğrenmediğin için günahkarsın. Bu insan gerçekten bilmiyorsa, bilmesi gerekeni öğrenmediği için günahkardır. Ya mesela namaz kılmayı bilmiyor. Şimdi bu insan niye bilmiyor? Öğrensin. Ama mesela bilmediği için, diyelim ki mesela namaz böyle mi kılınır canım diyor mesela. Bilmediği için. Şimdi bu insana kafir denmez çünkü bu bilmiyor. Ama efendim niye bilmiyor? Öğrensin. Tamam, öğrensin, haklısın. Bu hata içerisindedir, günahkardır. Öğrenmediği için günahkardır. Bu da bu konuda bilinmesi gereken önemli bir ayrıntıdır. Cehaletin mazeret olmadığı bir konu olsa bile o adam bilmiyorsa yine ona kafir denmez. Ama günahkar oldun çünkü burada mazeret kabul edilmez. Sen bunu öğrenmek zorundaydın denilebilir. Neden öğrenmedin? Öğrenmediği için günahkar olması başka bir şey, kafir olması başka bir şey tabii. İşte bu hususlarda detayları mı inkar ediyor, temel meseleyi mi inkar ediyor? Ona bakılmalı. Neyi kastediyor? Ona bakılmalı. Şimdi mesela adam diyelim kaderi inkar ediyor ama kaderi inkar ederken nasıl ettiği önemli. Şimdi mesela Allah bilmez diyor. Yani onu mu diyor? Bunu diyen kafir olur. Ne demek Allah bilmez? Yani benim ne yapacağımı Allah bilmez. Nasıl bilmez? Allah nasıl bilmez yani? Allah her şeyi bilendir. Kur'an bunu açıkça ifade etmektedir. Ama mesela kaderi yani Allah, yani Allah bilir de yazmamıştır. Onu mu kastediyor yoksa? Yani neyi kastediyor? Hani böyle bir şey yok. Allah yazmamıştır. Bunu mu söylüyor? Yani yazmadığı için de yani Allah bizim kaderimize hiç müdahale etmiş olmuyor. Onu mu kastediyor? Yoksa Allah bilmez mi demek istiyor? Yani sormak gerekiyor. Yani sen inkar ediyorsun da neyi kastediyorsun yani? Yani bir insana kafir dememek için elimizden geleni yapmalıyız. Uzun lafın kısası bu. Kafir demek en son çaredir. Ve biz Müslümanların sayısını arttırmaya çalışacağız. Kafirlerin sayısını arttırmak marifet mi be adam? Adam kafirlerin sayısını arttırmaktan zevk alıyor. Ben Müslümanların sayısını arttırmaktan zevk alırım. Herkese kafir demek marifet mi? Yani bir insanda 99 hareketi ya da sözü onun küfrüne işaret etse, bir hareketi ya da bir sözü Müslümanlığına işaret etse onu Müslüman kabul ederiz. O bir işaretine hürmeten. Kur'an-ı Kerim size Allah'ın selamı ile size selam verene kafir demeyin buyuruyor. Halbuki adamın dediği bir tek selamun aleyküm, başka bir şey yok. Yani bir hareketini bile hesaba katın. Siz ona bir hata görüyorsanız, şirk içinde, Allah etmeyen küfür içinde böyle bir şey görüyorsanız ikaz edin. Ha, anlıyor, anlamıyor, kendi bilir. Şeyin bir kitabı vardı sanıyorum, Abdülkadir Udeh'in Nahnu dua lesne kuda. Biz davetçiyiz demiş yani. Kadı, hakim değiliz yani. Yani illa da herkese hükmetmek zorunda değilim. Kim kafir, kim Müslüman, ben hakimlik yapmıyorum. hakimlik yaparsam o zaman mecburen görevim gereği hükmederim. Ben davetçiyim, böyle bir görevim de yok. Dünyanın bildiği belli başlı kafirler, Hristiyanı, Yahudisi, bilmem komünisti vesairesi, dersin bunlar kafir olur diyebilirsin. Bilinen şeyler zaten. Putperesti, ateşperesti, bilmem nesi diyebilirsin. Bunların küfrüne hükmedebilirsin. Zaten bilinen şeyler. Ama adam ben Müslümanım diyor, belki namaz kılmıyor veya kılıyor ama bazı laflar söylüyor, bazı yanlış şeyler yapıyor, kendisini şirke götürebilecek bir takım şeyler yapıyor. Sen anlat, gerisini Allah'a bırak. Kim bir insan hakkında hüküm verebilir? Konuyu çok iyi bilen, bütün tafsilatıyla o konuyu bütün tafsilatıyla bilen ve sorması gereken soruları bilen, neyi kastediyorsun, o cevabı anlayabilen, tevil yollarını bilen, o söz şöyle tevil edilse adamın küfrüne hükmetmek gerekmeyecek mesela. O halde onu öyle tevil mümkünse tevil edebilir. Tevil yollarını bilen ve bütün bunlara rağmen hiç çare yoksa adam tamamen kafirse, o zaman bilen bir insan kafir desin. Ama hiçbir ilmi tecrübesi yok, okuduğu o konuyla ilgili 3-5 satırdan ibaret, bir kere bir ilmi tecrübeye sahip değil. Nasıl olur da yani böyle hüküm verir? Ya mesela bir insan karısını boşamış olsa, bir kelime kullansa mesela, geliyor mesela bir bilen adam buluyor, ona soruyor. Ben diyor işte şöyle dedim. Bilen kişi ona sorular soruyor. Hangi kelimeyi kullandın, nasıldı falan filan, bir sürü şeyler soruyor. Ondan sonra yani mesela böyle bir konuda herkes hemen hüküm vermiyor mesela. Diyor ki git filan kimseye sor. Halbuki bu mesele, bu küfür meselesi, yani bir insanın kafir olması konusu, bu boşanmadan çok daha ehemmiyetli bir meseledir. Diyelim ki yanlış cevap verdin, boşanmamış bir insanı boşanmış kabul ettin. Mesela o da sana güvendi ve mesela karısından ayrıldı. Yani kıyamet kopmaz, belki zor günler yaşar ama kıyamet kopmaz. Yani hangisi daha önemli? Kafir olması mı daha önemli, boşanması mı daha önemli? Sen boşanmayı bile bir bilene soruyorsun, danışıyorsun, kendi kafandan konuşmuyorsun. Çünkü boşanmayla ilgili bile bir sürü binlerce hüküm var. Kullandığı kelimeye göre değişir. Bir sürü durum var. Şimdi sen bunları bilmediğin için mesela bir bilen arıyorsun, ona soruyorsun. Ama bu küfür konusunda bu adam kafir oldu derken hiç çekinmiyorsun. Bir bileni aramıyorsun. Bilene sormuyorsun. Yani adamın boşanmasına hükmetmeye vicdanın el vermiyor. Bir bilene soralım diyorsun. Çünkü boşsun diyemiyorsun, vicdanın götürmüyor. Ailesinin, yuvasının dağılmasına vicdanın götürmüyor. Ona bir bilene soralım diyorsun. Ama adamın küfrüne karar verirken vicdanın götürüyor, bir bilene sormuyorsun. Halbuki bu daha mühim bir meseledir. Bu adama sen kafir demiş oluyorsun. Bu daha önemli, daha tehlikeli bir konudur. Boşanma konusunda niye bir bilen arıyor, soruyor? Çünkü boşanmanın ne olduğunu anlıyor. Ailesi dağılacak, yuvası dağılacak filan, bir sürü problemler, çocuklar ortada kalacak belki. Bir sürü şey, belki de bir sürü insan birbirini öldürecek yani o yüzden. Bunları hesaba katarak daha dikkatli konuşuyor. Ama kafir dediği zaman dikkatsizce bunu söyleyebiliyor. Neden? Çünkü kafir dese de bir şey olduğu yok ki zaten. Bir şey olmuyor ki nasıl olsa. Halbuki normalde birine kafir dediğin zaman İslam devletinde ispatlaman lazım. İspatlamazsan sen mahkemeye çekilirsin. Sen suçlu olursun, sen hapse atılırsın. Ona kafana göre ona buna kafir demek olur mu? Ya ispatlayacaksın, ispatladığın zaman da ne olur? O adama hakim tövbeye davet eder etmez. O mezheplere göre değişir. Diyelim ki hakim mesela tövbeye davet etmeden de idamına karar verebilir. Sen bir insana kafir dediğin zaman bunun bir takım yaptırımları var yani. Adam eğer hakikaten kafirse bu insanın mürtet olduğu için bütün mezheplerde de öldürülmesi gerekir. Karısından boşandırılır. Mirası çocuklarına düşmez. Çünkü kendisi kafir olmuştur. Çocukları Müslümansa onlara miras düşmez. Çünkü kafirden Müslümana, Müslümandan da kafire miras gitmez. Ondan sonra bu insan öldürülecektir mürtet olduğu için. Yani önce boşandırılır, sonra öldürülür ve bunun mirası çocukların akrabalarına düşmez ve bu Müslüman kabristanına da gömülmez, kafirlerin kabristanına gömülür. Gibi böyle bazı hükümler var. Şimdi bunu düşününce insan böyle sonuçlar doğuruyor yani. Birinin küfrüne karar verdiğin zaman İslam devletinde hakim karar verdiği zaman böyle sonuçlar doğuracak. Bu adamı idam edecek. Bunu karısına ayıracak vesaire vesaire. O zaman hakim daha iyi düşünüyor, taşınıyor. Bir daha soruyor. Sen şunu mu kastettin? Sen ne demek istiyorsun? Niye böyle dedin filan? Ona belki yol gösteriyor. Yani böyle deme. Öğüt veriyor. Belki 3-5 gün hapse atıyor. Öğüt veriyor. Ondan sonra çünkü mesele önemli yani. Bunun idamına karar vermesi gerekiyor yani. Şimdi onu bildiği için hakim merhametli davranıyor. Yol gösteriyor, öğüt veriyor. Gerekirse 3-5 gün hapse attırıyor aklı başına gelsin diye. Ama şimdi nasılsa öyle bir şey yok şu anda. Nasılsa adam istediği adama kafir diyor, nasılsa bir sonuç doğurmuyor yani. O yüzden rahat. Boşanmışsın diyemiyor, bir bilene soralım diyor. Boşandığına karar veremiyor. Orada rahat davranamıyor çünkü boşanacak. Ailesi yuvası dağılacak. Onun hesabını yapıyor. Ama küfrüne karar verebiliyor. Nasılsa bir şey olmayacak. Yani aslında bugün bu tekfirciliğin çok yaygın olması, son zamanlarda böyle yayma, bunu yayanlar yaydılar. Bence bunda bir cehaletin tesiri çok. Konuyu bütün tafsilatıyla bilmeyen insan bir yönünü biliyor, diğer yönlerini bilmiyor ise çabucak hemen karar veriyor. Kafir demesi kolay oluyor. Bir bundan cehalet var, ilmi bir tecrübe yok. Konu bütün tafsilatıyla bilinmeden konuşuluyor. Sonra toplum hesaba katmıyor. Bu memleketin hali nedir? Burada İslami bir eğitim mi var? Bu insanlar ne biliyor? Bunlar namaz kılmayı bilmiyor. Bunlar hiç hesaba katmıyor. Hangi memlekette bulunduğunun farkında değil. Sanki bunlar İmam-ı Azam'ın talebesiymişler de bu yanlışları yapmışlar gibi davranıyor. Bu insanlar zaten nerede yetiştiklerini sen bilmiyor musun? Bunu da hesaba katmıyor. Ne İslami ilim var, ne siyasi ilim var yani kendinde. Ondan sonra biraz da vicdansızlık da var aslında bu işin içerisinde. Biraz ahlak sorunu da var yani. Çünkü bakıyorsunuz böyle olanların çoğunda başka meselelerde de ahlakları düzgün değil. Tekfirci insanların bakıyorsunuz başka konularda da ahlakı düzgün değil. Biraz böyle Müslüman serseri gibi. Disiplinsiz bir insan. Bakıyorsunuz yani her hali büyüklerine karşı da saygısız. Alimlere karşı da saygısız. Mezheplere karşı da saygısız. Bakıyorsunuz adamda bir problem var yani. Denge sorunu var adamda. Bunun da tesiri var. Bir de nasılsa bir sonuç doğurmuyor. Kafir diyor. Nasılsa bir şey olmuyor. Onun verdiği bir rahatlık da var. Ve kendisine böyle yön verenler, herkese kafir demesini isteyenler, askere giden kafir, öğretmenlik yapan kafir vesaire vesaire vesaire, herkes kafir, oy verenler de hep kafir, böyle böyle konuşuyor. Şimdi böyle konuşurken anlattığım gibi hem cehalet var, hem ahlak sorunu var, vicdansızlık var, acımıyor, ilmi tecrübe eksikliği var, siyasi bakış eksikliği var, ortamı hesaba katmamak var ve bir de oyuna gelmek var. Çünkü bu şekilde tekfirciliği yayan Amerika. Müslümanlar arasında birbirlerini tekfir etmeyi sağlamak istiyorlar. Çünkü tekfir edenler bir araya gelir mi? Daha cemaat olabilir mi? En güzel yol birbirlerini tekfir ettir, dağıt. Tekfir ettir, dağıt. Bakın bu tekfircilere. 40 kişi olmaz bunlar. 10 kişi olur, 2'ye bölünür, 5-5. O 5 sonra tekrar 2'ye bölünür, 2'ye 3'e iner. İşleri güçleri bölünmektir. Neden? Çünkü keskin sirke küpüne zararmış. Böyle bir ahlak ile bir araya geldikleri için 3 gün sonra birbirlerini de tekfir ediyorlar. Bugün toplumu tekfir ediyor, askeri polisi tekfir ediyor, öğretmeni tekfir ediyor, oy vereni tekfir ediyor, yarın da birbirlerini tekfir ediyorlar. Yani bunların 40 kişi olduğu daha görülmemiş yani. 10 kişi olur, 2'ye bölünür, birbirini tekfir eder. Gruplar tekrar 10 kişiye çıkarsa, 2'ye ayrıldılar ya, her birisi gene 10 kişi olur, gene 2'ye bölünür. Gene tekfir ederler birbirlerini, bölünürler. Sürekli bölünmektedirler. Çünkü bu hareket bölücü bir harekettir. Ve bölmek amaçlıdır. Ve Müslümanların birbirlerini tekfir etmesini neden istiyorlar? Hem bölmek için, hem birbirlerini öldürtmek için. Araya kan girdiği zaman daha bunlar dost olabilir mi? Kardeş olabilir mi? Ve mesela bakıyorsunuz bunlar özellikle Amerika hangi kesimin tekfir edilmesini istiyorsa, hangi kesimin, mesela dünyada şu anda özellikle hangi kesimin tekfir edilmesini ister Amerika? İran'ın. İran'ı vurmak istiyor. O yüzden özellikle onların Sünniler tarafından tekfir edilmesini sağlamak istiyor. Bir gün saldırırsa Sünniler zaten kafirdi bu İran desinler ve yardım etmesinler. Ve adam nasıl ki Irak'ı geldi vurdu rahat rahat, hepsini böyle sırayla böyle istediği gibi istediği yeri vuracak, tekfir ettirecek diğerlerine. Herkes birbirini tekfir edince kimse kimseye yardım etmeyecek. Bu yarın cemaatler arasında. Bir cemaat diğer cemaati tekfir edecek. O zaman hiçbir zaman birleşme olur mu? Kardeşlik olur mu? Zaten olmasın diye yapılıyor. Yani şu anda tekfirci hareketlerin tamamen bir tuzak olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz yani. Bugüne kadar, son 20 seneye kadar, hatta son 10 seneye kadar diyebiliriz, böyle bir akım çok nadirdi yani. Oldu bitti, vardır da tekfirci zihniyet. Ta peygamberimizden sonra bile başlamış yani, bu hariciler mesela hemen peygamberimizden sonrasında başlamışlar yani. Hazreti Ali'yi bile tekfir etmişler. Hazreti Ali'yi bile. ve şehit etmişler. Bu kafa oldu bitti var da. Fakat bayağı bir asırdır uykudaydı bu kafa. Uykudaydı. Yani aşağı yukarı belki tam bir tarih veremem ama uzun asırlardır diyeyim yani. Uzun asırlardır bu kafa uykudaydı. Tekfirci kafa. Son 10 yıldır özellikle tekrar hortlatıldı. Hortlatıldı. Çünkü oryantalistlerin işi gücü bu zaten. Oryantalistler inceliyor, İslami ilimler üzerinde uzmanlaşıyorlar. Tarihte oryantalistlerin özellikle uzman olduğu alanlar, hangi alanlar İslami ilimler içerisinde? Fıkıh falan değil mesela. Genellikle uzman oldukları alan İslam tarihi ve hadis. Özellikle bunlar. Bakıyor mesela İslam tarihinde hangi olaylar Müslümanları parçalamış, hangi olaylar Müslümanları savaş ettirmiş, hangi fikirler kan dökülmesini sağlamış, onlar bugün yeniden hortlatıyorlar. Maalesef tarihte de malzeme bol yani. Onları alıyorlar, tekrar bugün hortlatıyorlar, aynı sonuçları yine doğuracaktır nasıl olsa gibi düşünüyorlar ve maalesef de öyle oluyor yani. Yani 1400 sene evvel Müslümanları parçalayan, savaştıran mesele bugün de parçalıyor, savaştırıyor yani. Çünkü ders alınmıyor yani. Yani ders alınsaydı tarih tekerrür eder miydi demiş şair. Evet, yani ders alınmadığı için aynı şey bir daha tekerrür edecektir, bundan eminler. Ve o yüzden yeniden o meseleyi gündeme getiriyorlar. Ve ne güzel yani, bir hareket meydana gelmesin, bir cemaat meydana gelmesin, herkes birbirini tekfir etmekle uğraşsın. Ve herkes kim kafir olur kim olmaz bununla uğraşsın dursun. Onlar da bu arada dünyayı sömürmeye devam ediyorlar. Saltanatlarını devam ettiriyorlar. Bu zaman bunun zamanı mıdır şimdi? Kim kafirdi, kim Müslümandı, şimdi bunun sırası mıdır? İlim erbabına sorulur. Yani şöyle şöyle bir şey dedi bir adam. Yani bunun hükmü nedir? Tamam. O cevabını verir. Sorar, neyi kastetti acaba? Gidin şunu sorun, şöyle anlatın, böyle söyleyin der. Olur biter. Herkes işine baksın. Herkes hizmetini yapsın, kitabını okusun, Kur'an okusun, hadis okusun, İslam'ı anlatsın, namaz kılsın, Allah'ı zikretsin, herkes işine baksın. Bu işler bilen adamlara sorulur. Böyle böyle dedi birisi, bundan dolayı kafir olur mu olmaz mı? Ona ben nasıl cevap vermeliyim diye gider bir bilene sorarsın, herkes işine devam eder. Şu anda bu fitne akımı herkes işinden gücünden ediyor. Gençler oturup hizmet edeceklerine, koşturacaklarına, oturup bunlarla boğuşup duruyorlar. Yani şu şöyle olursa kafir olur mu olmaz mı filan, işleri güçler bu. Sen hakimlik mi yapıyorsun? Yani diyelim ki öyle, sana ne yani? Diyelim ki kafir, yani sana ne yani? Sen İslam'ı anlat. Peygamberimiz, yani Ebu Cehil'e bile, Ebu Cehil olduğu halde yine İslam'ı anlatıyordu. Genel olarak Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki kul ya eyyuhel kafirun. O genel bir ifadedir. De ki ey kafirler, la abudu me ta'budun, tapmam taptığınıza. Genel bir ifadedir bu. Ama mesela Efendimiz diyelim ki Ebu Cehil, ey kafir, gel sana şunu anlatayım demiş mi? Böyle bir ifadesi yok. Yani genel olarak mesela diyelim ki konuşurken deriz ki ey kafirler, bilin ki biz bu davadan dönmeyeceğiz mesela. Aynen öyle. Kul ya eyyuhel kafirun la abudu ma ta'budun. İşte Türkçesi bu. Genel olarak dersin ki ey kafirler, bilin ki ne yaparsanız yapın biz bu davamızdan dönmeyeceğiz. Bu dava haktır. Sizinki batıldır. Senin davanı sana birileri enjekte etti. Sen birilerinin görüşünü savunuyorsun. Benimkini Allah bana gönderdi. Seninki batıldır, benimki haktır. Bil ki ben bundan vazgeçmeyeceğim. Şimdi mesela böyle söylenebilir ama kalkıp da mesela birisine ey kafir, İşte şöyle şöyle denmez ki, o zaman onunla konuşamazsın ki daha. Onunla konuşamazsın ki. Ey kafir dedikten sonra daha neyi konuşacaksınız? Bunu niye söylüyorum? Mesela biri diyebilir ki, işte kafirin suresinde ey kafirler de, kul ya eyyuhel kafirun, de ki ey kafirler buyuruyor. İşte ben de mesela böyle söylerim. Tamam da Kur'an-ı Kerim böyle emretti. Peygamberimiz mesela git de Ebu Cehle ey kafir mi dedi? Sen Ebu Cehle de demiyorsun. Sen Müslümanım diyen insanlara söylüyorsun. Namaz kılana söylüyorsun. Belki bilmiyor adam bazı şeyler ama adam ben Müslümanım diyor. Ve böyle olanların, böylesi tekfirci kafaların bir hizmet diye bir dertleri yok. İslam'ın hakimiyeti diye bir dertleri de yok. Bunların tek derdi damgalamak. Nereye varacaksa bu şekilde. Biraz yaş kemali bulsa, şöyle yaş 35-40 falan olsa anlayacak yani bu kafa kafa değil. Bu kafa kafa değil yani. Yarın anlayacak da çok insanı da soğutmuş olacak, uzaklaştırmış olacak, nefret ettirmiş olacak. Anlayacak belki ama iş işten geçecek. Şimdi bu gibi kitaplardaki ifadeleri doğru anlamalıyız dedim. Mesela burada Allah'tan başkasına tevekkül etmek şehadet davasını bozar diyor. Şimdi mesela yani Allah'tan başkasına tevekkül eden tevekkül etmek küfürdür. Şimdi mesela birisi diyelim ki bir durum oldu mesela, korktu. Gitti mesela birisini çağırdı yardıma mesela. Ha şimdi buna veya birisini aracı kıldı. Şimdi buna sen kafir oldun, sen Allah'tan başkasına tevekkül ettin denir mi? Denmez. Bu adam sebeplere sarılmıştır. Allah'tan başkasına tevekkül etmiş denilemez. Allah Azze ve Celle de zaten sebepleri önümüze koymuştur. Çalışın, sebeplere sarılın, gayret gösterin demiştir. Doğru anlamak lazım. Şimdi mesela bunu okuyor. Allah'tan başkasına tevekkül etmek şehadeti bozar. Şimdi diyelim ki birisi bir insana tevekkül, bir insana güvendi mesela diyelim. Tevekkül demeyelim ona. Bir insana güvendi mesela. Ha sen Allah'tan başkasına güvendin, kafir oldun denilemez yani. Yani bununla neyi kastediyor yani? Yani yazar böyle yazmış ama mesela delil olarak getirdiği ayet, müminseniz Allah'a tevekkül edin. Tamam, müminseniz mümin Allah'a tevekkül eder. Ama diyelim ki mesela mümin olduğu halde tevekkül edemiyor, onu başaramıyor ve mesela korkuyor. Şimdi mümin sen Allah'a tevekkül et. Tamam, bu adam tevekkül edemedi. Şimdi bu adam mesela kafir mi diyeceğiz? Adam korkak mesela. Yani Allah benim arkamdadır. Ben yoluma devam ederim. Ne olacaksa da olsun. Sonuna kadar varım diyemiyor mesela. Şimdi bu insan Allah'a tam tevekkül edememiştir. Ama biz bu insana böyledir diye kafir diyemeyiz. Yani bu gibi ifadeler hep yanlış anlamaya müsait. Yani bundan açıklamaya ihtiyacı var. Bu gibi ifadelere dayanarak ona buna kafir diyenler çok. Şimdi mesela diyelim ki birisi çalışıyor, sebeplere sarılıyor. Biri ona kalkıp da sen işte sebeplere güveniyorsun, Allah'a güvenmiyorsun, Allah'a tevekkül değil, sen sebeplere tevekkül ediyorsun ya da Ahmet'e Mehmet'e güveniyorsun diyemez. Çünkü Allah da zaten sebeplere sarılmayı emretmiştir, çalışın demiştir. Allah'tan başkasına tevekkül etmek, o zaman hangi durumlarda insanı yani kafir yapacak? Ya mesela diyelim ki savaş hazırlığı yapmışlar. Mesela ordu diyelim savaş yapıyor. Tankını, topunu neyse hazırlamış. Ve diyor ki kesinlikle diyor biz bunu kazanırız. Çünkü şöyle şöyle silahlarımız var. %100 kesin kazanırız. Kazanacağız diyor. Bu şimdi neye güvenmiş oluyor? Allah'a değil yani, bu tankına topuna güveniyor. Yani insan der ki çok şükür biz bunları hazırladık, Allah bize bu imkanı verdi. İnşallah Rabbimin izniyle biz bunu kazanırız. Yani biz bunları hazırladık, insan olarak görevimizi yerine getirdik ama zafer Allah'tandır. Bu sebeplere sarıldık diye kazanacağız diye bir kanun yok. Kazanamaya da biliriz ama inşallah kazanacağızdır. Şimdi hani böyle söylemek var. Bir de hani biz bunları yaptık, kesin kazanırız. O zaman sen Allah'a güvenmiyorsun, silahına güveniyorsun demektir. İşte bu gibi durumlara düşmemek. Söylemek istediği bu. Yani sebeplere güvenme, sebeplere sarıl ama. Sebeplere sarıl, yapman gerekeni yap. Çünkü sen dünya imtihana geldin, çalışman lazım. İmtihan dünyası, çalışmasan olmaz. Ya Rabbi ya Rabbi demeyle olmaz. Çalışmak zorundasın. Ama ben çalıştıysam bu kesinlikle olur da diyemezsin. O zaman sen çalışmana tevekkül ediyorsun demektir, Allah'a değil. Yani her türlü hazırlık yapılır ama Allah'a güvenilir. Başka bir şeye değil. Kafir de sebeplere sarılır, Müslüman da sebeplere sarılır. Kafir sebebe inanır. Şu kadar hazırlık yaptık, kesin kazanırız der. Müslüman ise her türlü hazırlığı yapar. Ama der Allah'ın dediği olur. Elini kaldırıp en son bir daha Allah'a dua eder. Ya Rabbi nasip et der. Çünkü bilir ki zafer Allah'tandır. Sebeplere sarılmakla değildir. Ama sebeplere sarılınca Allah zafer nasip eder genellikle. Yani yine zafer veren Allah'tır. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Öldürdüğün zaman sen öldürmedin, Allah öldürdü. Öldüren de sen değilsin. Allah'tır. Me rameyt iz rameyt ve lakin Allah rame. Attığın zaman da sen atmadın ama Allah attı. Kendinden bilme. Sebeplere de çok şey yapma. Sebeplere sarıl ama sebep yaratıcı değildir. O zaferi yaratan sebep değildir. Müslüman da sebeplere sarılır. Yapması gerekeni yapar. Kafir de sarılır. Yapması gerekeni yapar. Ama farkımız nerededir? Müslüman sebebe güvenmez. O görevi icabı sebeplere sarılmıştır. Hazırlıklarını yapmıştır. İnsan olarak görevimizdir. Ama zafer Allah'tandır der. Allah'a tevekkül eder. Kendi yaptıklarına değil. Sebeplere güvenip Allah'tan yani gafil kalmak bir günahtır. Yani adam sebeplere güveniyor. Allah'ı adeta artık pek hatırlamaz gibi olmuş. Şunu yaptık, bunu yaptık, o halde tamam. Böyle olursa bu bir günahtır. Sebeplere güvenerek Allah'ın bu sebeplerle hiçbir ilişkisi olmadığını düşünmesi ise, yani ben bunları yaptım, Allah değil, ya da Allah Azze ve Celle bu sebeplere göre mutlaka bana zaferi verecektir gibi düşünmesi, bunlar hep hatalı düşüncelerdir. Allah'ın bu sebeplerle hiçbir ilişkisinin olmadığını düşünmesi ise şehadete aykırıdır. Yani Allah Azze ve Celle elbette ki sebeplere göre, genellikle sebeplere göre verir, ama bazen sebep olmadan da verdiğini görüyoruz. Demek ki sebep olmadan da verebiliyor yani. O halde sebep demek ki şart değil, ama kul görevini yapmalı. Allah biz sebeplere sarılmadan verse bile biz gene hata etmiş oluruz. Allah vermiş olur ama biz hata etmiş oluruz. Neden sebeplere sarılmadı? Neden görevlerini yerine getirmedi? Mesela ikinci sebep, ikinci şirk olarak insanın kendisine verilen bütün nimetlerin Allah'tan olduğunu bilmemesi ya da bunu itiraf etmemesi. Elbette ki bu kabul edilecek bir şey değil. Her şeyi veren Allah'tır ve bu adam bunu inkar etmektedir. Kim verdi o zaman? Demek ki başka bir Rezzak'ın olduğuna inanıyor. Tabii ki bu küfürdür. Yani her Müslüman, her insan bilmeli ki elbette her şeyi veren Allah'tır. Bunun üzerine durmaya gerek görmüyorum. Mesela üçüncü olarak Allah'ın izni olmadan Allah'tan başkasına ibadet etmek. Zaten Allah'ın böyle bir izni yoktur ve olamaz. Allah Azze ve Celle sadece kendisine ibadet edilmesini Kur'an'da defalarca emretmiştir. Biz de her gün Fatiha'da İyyâke na'bud diyoruz. Yalnız Allah'a ibadet edeceğimizin sözünü zaten veriyoruz. Dolayısıyla Allah'tan başkasına ibadet. Burada ibadet illa da şekilsel namaz falan gibi ibadetler değil. Hangi yolda gayret gösteriyorsan o yolda ibadet ediyorsun demektir. Mesela bir insanın davası la ilahe illallah ise, Allah'ı yeryüzünde hüküm mevkiine getirmek, Allah'ın istediği gibi bir dünya meydana getirmek, şu haramlara engel olmak ise, bu yolda çalışıyorsa bu çalışmalar Allah'a ibadettir. Fakat mesela diyelim ki fakir fukara davası için çalışıyor. O da o yolda ibadet ediyor demektir. Yani Allah'ın hakimiyeti için değil. Mesela sosyalizm davası uğrunda. Irkçılık mesela diyelim. Kendi ırkının hakları uğrunda. Bunlar Allah'tan başka bir şeye ibadet etmektir. Sen Allah'ın hakkını savun, Allah'ın dediği olsun. Zaten fakirin de hakkını verir Allah. Kürdün de, Türkün de, Arabın da, Lazın da, Çerkezin de. Sen Allah'ın hakkını savun, Allah'tan başkasının hakkı için değil, Allah'ın hakkı için mücadele et. Yaptığın her şey Allah'a ibadet olsun. Yaptıkların Allah'a ibadet olmasını istiyorsan Allah için mücadele et. O zaman zaten Allah Azze ve Celle hem huzurunuzu sağlar, hem fakirin hakkını verir, hem bütün ırkların hakkını verir, herkesin hakkını verir. Çünkü Allah herkesin Allah'ıdır. Allah haksızlık yapmaz, Allah ayrım yapmaz. Allah kulları arasında adaletle muamele eder. Eğer bugün bir haksızlık varsa Allah'ın dediği olmadığı içindir. Hangi mesele olursa olsun, ister ırkçılık, ister fakir fukara, ister başka bir şey, kadın hakları, ister işçi hakları, her ne ise, Yenen bütün haklar niye yenmektedir? Allah'ın dediği olmadığı için yenmektedir. O halde Allah'ın dediğinin olması için mücadele et, yaptıkların ibadet hükmüne geçsin ve o dediklerin de zaten gerçekleşmiş olacak. Ama bunun için mücadele etmiyor, fakir fukara için, kendi vatan millet için, bilmem ırkı için. O zaman sen Allah'tan başkasına ibadet ediyorsun demektir. Çünkü onun için mücadele ediyorsun. Allah için mücadele et, zaten Allah'ın dediği olduğunda bunlar zaten olacak. Mesela yine Allah'tan başkasına emretme, yasaklama, helal kılma, haram kılma hakkını vermek. Yani mesela bir insanı ya da bir devleti ya da bir kuruluşu Allah'ın yasakladığı bir şeyi serbest bırakma hakkını onlara veriyor kalbinden. Diyor ki mesela müdürümün dediği olur. Müdür bunu yasaklarsa yasaklar, serbest bırakırsa serbest bırakır. Halbuki Allah mesela onu yasaklamış. O müdürüne ya da devletine, başbakanına, başındakilere ya da kocasına, bir kadın mesela kocasına veya çocuk babasına veya köle efendisine veya işçi patronuna, memur amirine öyle bir hak tanıyor ki kalbinden, yani ben diyor onun dediğini yaparım. Allah'ın dediği önemli değil. Allah onu yasaklamış mesela. Onun devleti ya da amiri ya da kocası ya da babası ona izin veriyor. O yasak olması gereken şeyi serbest bırakıyor ve buna itiraz etmiyor. Yani Allah bunu yasak etti, sen nasıl bunu serbest bırakırsın demiyor. Ona bu yetkiyi veriyor. Ya da Allah'ın emrettiği bir şeyi birisi yasaklıyor. Bu kişi de ona bu yetkiyi veriyor. Halbuki inil hukmu illa lillah, hüküm ancak Allah'ındır. Hüküm ancak Allah'ınsa helali haramı Allah tayin eder. Helal serbest olandır, haram da yasak olandır. Yasak olanları da, serbest olacak olanları da Allah tayin eder. Birisi kalkıp da Allah'ın yasakladığı faizi, içkiyi, kumarı, zinayı serbest edemez. Birisi bunu yaparsa, diğerleri de onu desteklerse, onda böyle bir yetkinin olduğuna inanırsa, işte bu inancı ve ona itaati şirk olur. Ancak bunun başlangıçta söylemiştim. Bu normalde şirktir, evet. Bu küfürdür. Ama bu kişi bunu bilmiyor. Şu memlekette kim bunu biliyor? Kaç kişi bunu biliyor? Yani Allah'tan başkasına emretme yetkisi veremezsin desen adam bunu yanlış da anlar. Ya mesela diyelim ki fabrikada bir müdür mesela emretmiyor mu? Mesela askerde mesela komutan şunu getir bunu götür demiyor mu? Mesela adam karısında mesela bir şey istemiyor mu? Mesela çocuğuna bir şey söylemiyor mu? Bir şey mesela yasaklamıyor mu veya bir şey emretmiyor mu? Ya konu bu değil, böyle şeyler değil. Yani bir şey getirmiş götürmüş falan böyle şeyler değil. Allah'ın yasakladığı bir şeyi serbest bırakıyor. Öyle şeyler için bu söylenen şey. Ya da Allah'ın haram ettiği bir şeyi serbest bırakıyor ya da farz kıldığı bir şeyi yasaklıyor. Şimdi bu caiz olamaz. Madem ki her şey Allah'ın, sen Allah'ın dediğine aykırı bir şey söyleyemezsin. Allah azze ve celle şu yasak olsun demişse o yasak olacak. Sen bunu serbest bırakamazsın. Allah bir şey emretmişse, şunu yapın demişse sen onu yasaklayamazsın. mesai saatinde namaz kılmana izin vermiyorum. Vermesen verme, kılarım. Allah emretmiş, sen izin vermiyorum diyorsun. Sen Allah'tan daha yetkilisin herhalde. Allah emredecek, sen ona izin vermeyeceksin. Sen kimsin? Allah bir şey yasak edecek, sen ona izin vereceksin. Sen kimsin yani? Allah'tan daha mı büyüksün? Şimdi bu, eğer bir insan bunu yaparken kendinde bu yetkiyi görüyorsa, haşa, yani burada Allah'ın dediği değil benim dediğim olur havalarındaysa, bu tamamen kafirdir. Bir insan onun böyle dediğini bildiği halde onu desteklerse, ona bu yetkiyi verirse, bu da onun kuludur. Ona kulluk yapıyordur. Bu yaptığı kulluk ona ibadettir. O kişiyi Rab ve ilah kabul etmiş demektir. Kendisi de onun kulu olmuş demektir. Yaptığı itaat de ona ibadettir. Ancak bu şirk çeşidi bugün için bu toplumda gizli şirk gibidir. Peygamberimiz bir gün şirki anlatırken buyurmuş ki, şirk gecenin karanlığında yürüyen bir karıncadan daha gizlidir. Demişler, ya Resulallah, o zaman nasıl kendimizi koruyacağız? Yani mesela şimdi gece, mesela şimdi yani şurada bir karınca yürüyor, nereden bileceğiz yani? Diyor ki, deyin ki, Allahümme inna na'uzu bike min en nuşrike bike şey'en na'lemuh ve nestağfiruke lime la na'lemuh. Ya Rabbi, bile bile şirk koşmaktan sana sığınırız, bilmediklerimizden de sen affını isteriz. Hani bilmeden hani böyle bir şirke düştüysek mesela diyor, falan kişi olmasaydı filanca beni öldürecekti demek şirktir diyor Peygamberimiz. Falanca kişi beni kurtardı demek şirktir. Çünkü kurtaran Allah'tır. O sadece bir sebeptir. Allah onu gönderiyor. Mesele, Allah kendini göstermeyecek. Perde arkasında. Mesele odur. Yapan Allah'tır. Takdir eden de odur, onu oraya gönderen de odur, onun kalbine o sevgiyi veren de odur, bunu elinden tut, bunu çıkar diyen de yine Allah'tır, kurtaran Allah'tır, ona o eli veren de Allah'tır, aklı veren de Allah'tır, o duyguyu veren de Allah'tır, olayı yaratan da Allah'tır. İnsan kendisi bir fiili yaratamaz. Yani yaratan, kurtaran Allah'tır yani. Ama bu diyor ki, beni filan kurtardı. Allah'ın hakkını inkar etmiş oluyor. Nankörlük bu. Allah demiyor mu ey kulum, onu yaratan benim. Ona o eli veren, ayağı veren benim. Zamanı veren benim. Onu oraya getiren benim. Ona o aklı veren benim. Sen elinden tutma isteğin arzusunu veren benim. Seni bu kuyudan çıkartması arzusunu ben verdim ona. Olayı da yaratan benim, ama sen o beni kurtardı diyorsun. Bu şirktir. Ama gizli şirk, yani adam bunu kullanırken o niyetle söylemiyor aslında. Hani desen ki, yani sen Allah mı kurtardı bu mu? Ya tabii Allah kurtardı da işte o da yani sebep oldu demek istedim filan. Ha, demek ki adam aslında Allah'ın kurtardığını kabul ediyor. Şimdi onun için böyle durumlarda hemen kafir dememek icap eder. Ona sormak gerekir. Yani sen bunu dedin de mesela neyi kastettin yani? Mesela adam bir, diyelim ki resim çiziyor, yarattım diyor. Ne güzel bir eser yarattım diyor. Şimdi hemen kafir oldun dememek lazım. Ya sen neyi kastettin? Yani yaratmak yoktan var etmek demektir. Ya sen yoktan mı var ettin? Yok ya, ben onu kastetmedim tabii ki filan diyecektir. Bakın, sorun göreceksiniz. Sorun göreceksiniz. O zaman Yani kafir demek de acele etmemek de icap eder. Bu adama mesela sorduğun anda, yani şimdi seni Allah mı kurtardı mesela, o mu? Dediğin anda hiç düşünmeden, tabii ki Allah canım. Onu herkes biliyor. Yani ben onun sebep oldu demek istedim. Derse, demek ki bu adam şirk içinde değil. Bak bu adamın kalbinde bu iman hazır bekliyor. Bak sordun, hemen sana cevap verdi. Ya bu neye benzer? Mesela diyelim ki bir insan namaza durdu, niyet etmemiş. Mesela ama mesela sorsan mesela hangi namazı kıldın? Akşam namazı işte. Diyebiliyorsa doğru bir şekilde, demek o da bir niyettir. Yani kalbinde varmış demek ki o. Mesela bir fakire diyelim ki adam zekat verdi. Zekat verirken niyet etmek lazım. Niyetsiz verildi mi olmaz. Mesela niye verdin dediler. Aslında adam niyet etmemiş. Niye verdin dediler. Bu ne dediler mesela, bu verdiğin para ne? Zekat. Diyecek kadar hazır bir niyet kalbinde varsa o niyettir. Niye verdin diyorsun? Hiç düşünmeden. Zekat işte. Diyorsa demek ki niyetli sayılır bu adam yani. Bu bir niyet sayılır. Belki tam düşünmemiş olabilir ama bu bir niyettir. Şimdi aynı şekilde bu adama soruyorsun. Sen yani beni falan kurtardı dedin de neyi kastettin yani? Yani sen hakikaten o mu kurtardı? Böyle mi inanıyorsun? Ya öyle şey mi olur? Tabii ki kurtaran Allah kardeşim. Ben onu, yani Allah onu sebep olarak gönderdi demek istedim. Ha, böyle diyorsa demek ki bu adam şirk içinde değil. Bakın bu bir incelik değil midir mesela? Ya şimdi bunu bilmeyen adam ya hemen mesela kafir oldu der. Veya mesela diyelim ki İşte şunu ben yarattım diyor adam. Ha sen kafir oldun çünkü sen yaratmak Allah'a mahsustur, sen yarattım dedin. Tamam da bu adam neyi kastetti ama? Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa Aleyhisselam'ın da bu kelimeyi kullandığını bize söyler. Enni ahluku lekum minettini ke hayeti tayr fe enfuhu fihi fe yekunu tayran biiznillah. Ben size diyor çamurdan kuş yaparım, üflerim kuş olur Allah'ın izniyle. Yaratırım diyor. Enni ahluku lekum diyor. Halk ederim, yaratırım diyor sizin için. İsa Aleyhisselam söylüyor. Yani biz bunu kullanmayalım. Bu kelimeyi ağzımıza alıştırmayalım. Ama hani birisi mesela böyle kullanırsa belki İsa Aleyhisselam'ın kastettiğine benzer bir şey kastediyor olabilir. Hemen kafir de demeyelim. Ya neyi kastettin demeyi öğrenelim yani. Acele etmeyelim. Yani kafir dedikten sonra laf geri alınmıyor da, kafir dememişsen yani 6 ay sonra da kafirse kafir diyebilirsin. Yani zaman geçmiyor, korkma ya, aman aman acele edeyim, hemen şimdi söyleyeyim. Aman aman yani 5 dakika geç kalmayayım, hemen anında kafir diyeyim. Ya yani ne oluyor, yangından mal mı kaçırıyorsun yani? Adam yarına bırakmıyor kafiri. 6 ay sonraya bırakmıyor. Ama bütün hayırlı işlerini hep yarınlara bırakıyor. Bugün yapması gerekeni yarına bıraktı, 6 ay sonraya bıraktı, 1 sene sonraya bıraktı. 1 sene evvel yapması gerekeni halen yapmamış. Bir sürü görev var öyle kendini bekleyen. Orada acele etmez. Ama kafir deme konusunda öyle bir acelecidir ki, hele bir soraydın ve biraz vicdanlı ol, bir gün sana da aynısını yaparlar bak. Sana da başkaları hemen kafir der, bak görürsün. Ha, ceza amelin cinsindendir. Sen çok acelecisin kafir deme konusunda, bak göreceksin, sana da bir gün acele edecekler. O zaman sen de diyeceksin ki ya ben onu kastetmemiştim, şunu kastetmiştim, hemen kafir demeyin falan diyeceksin. O zaman sen neden daha evvel böyle yapıyordun derler adama. Sen neden böyle onun bunun niyetine bakmıyordun, niyetini sormuyordun. Hemen acele ediyordun. Bunlar yanlıştır. Bunlar cehalet, bunlar gençlik heyecanı. hesapsız kitapsız konuşmalar bunlar. Allah'tan başkasına emretme yetkisini vermemek lazım derken, yani Allah'tan başkasına emretme yetkisi verirsen bu şirk olur, küfür olur derken, hangi emir yani? Ya mesela bir çocuğumuza emrediyor, şunu getir bunu götür diyoruz mesela. Ya da mesela diyelim ki ders çalış diyor mesela, hoca talebesine diyor ders çalış. Veya şurayı süpür diyor mesela. Şimdi böyle şeyler değil. Allah bir hüküm koymuş, ona aykırı bir hüküm koyuyor adam. Yoksa gündelik hayatla ilgili değil. Şunu getir bunu götür meselesi değil yani. Tabii ki hayat yürümez ki yoksa. Elbette ki mühendis ustaya emredecek. Usta kalfaya emredecek. Kalfa çırağa emredecek. Erkek karısına şunu getir, yemek getir diyecek. Çay getir diyecek. Ve çocuğuna şunu yap diyecek. Tabii diyecek. Böylesi meseleler değil. Ama mesela bir adamı öyle bir yetki tanıyor ki kalbinde, iç aleminde, Allah'a vermesi gereken yetkiyi ona veriyor. Allah mesela bir şey haram kılmış, mesela o serbest bırakıyor. Yani demiyor ki Allah'ın yasak ettiğini sen serbest edemezsin demiyor. Böyle bir şeye de inanmıyor. O diyor yetki ondadır. Allah'ın haram kıldığını serbest eder, serbest kıldığını da haram eder, yetkilidir. Hayır, hayır, hayır, hayır. Böyle bir yetkisi kimsenin olamaz. Sen ona kalbinde böyle bir yetki veremezsin. Kendi kalbinde onu bu kadar yetkili göremezsin. Çünkü böyle yetkili bir insan dünyada olamaz. Allah'tan yetkili mi? Allah'ın dediğini reddedecek, kendisi bir emir verecek. Onun aksine Allah'tan yetkili olması gerekir. Farz-ı misal mesela askerde bir çavuş mesela kalkıp da yüzbaşının verdiği emri değiştirip de hayır öyle yapmayın böyle yapın diyebilir mi? Böyle şey mi olur? Bir teğmen kalkıp da mesela or generalin verdiği emri değiştirebilir mi? Bırakın or generalin dediğini siz benim dediğimi yapın diyebilir mi? Şimdi bir teğmen diyemiyor da nasıl olur da bir kul Rabbinin dediğine karşı gelebilir? Bu mantıklı mıdır? Bu vicdan işi midir? Yani sonuçta teğmen de asker ve subay, orgeneral de subay. İkisi de insan. Buna rağmen teğmen orgeneralin dediğine karşı çıkabilir mi? Bırak orgenerali, albayın dediğine karşı çıkabilir mi? Bırak albayı, binbaşının dediğine karşı çıksın da görsün. Ama insan kalkıyor Allah'ın dediğine karşı çıkıyor. Bu ne cürettir yani? Ama bu konuda şunu bilmek lazım. Bu herkesin bildiği bir mesele değildir şu anda. Bunu iyi bilmek lazım. Evet, bu caiz değildir. Böyle bir şey, böyle bir yetki kimseye verilemez. Kalbimizde ona bu yetkiyi tanıyamayız. O kadar yetkili göremeyiz. Bu caiz olamaz. Bu kadar yetki vermek Allah'ın ne dediği önemli değil, ben ona bakarım demek küfürdür tabii ki. Bunda şüphe yoktur. Ama bilen adam için, şu adam öyle bir şey bilmiyor. Bu zamanda bu gizli bir şirk gibidir. Herkesin bildiği bir konu değil bu. Yaygın olan bir şirk çeşididir. Ve de bilinmemektedir. Kimse farkında bile değildir. Adama desen ki, böyle bir adama, bu tarz, bu çeşit şirk işleyen adama desen ki, şimdi sen ne diyorsun yani? Allah mesela içkiyi haram etmiş, mesela bu adam serbest ediyor. Şimdi sen yani Allah'a itaat etmiyorsun, buna mı itaat ediyorsun? Yani Allah mı büyük, bu mu büyük? Desen, eğer adam, ya olur mu öyle şey? Tabii ki Allah daha büyük, tabii ki Allah'ın dediği olması lazım. Ama yani adam hani böyle yapıyor, ben hani gücüm yetmez ki, ben ne yapayım? Ben onu demek istedim. Diyorsa, ha işte bunları hesaba katmak lazım. Der yani, bugün birçok Müslüman, onları destekleyen, onlara rey veren, onlara bu hakkı kalbinde tanıyan, farkında değil, bilmiyor ki. Ona desen ki, böyle insanlara çağırsan desen ki, sen böyle mi inanıyorsun? Yani Allah'ın yasak ettiğini bu adam serbest edebilir, öyle mi? Ya olur mu öyle şey der ya, tabii ki ben onu kastetmedim der. Deneyin isterseniz göreceksiniz. İnsanların büyük bir çoğunluğu bu hatayı yapar ve farkında da değildir. Bugün bu çeşit şirk adeta gizli hale gelmiş maalesef yani. O kadar cehalet var ki, bu zamanda eskiden bu açık şirk iken, eskiden bunu herkes karşı çıkardı. Eskiden dediğim yani mesela diyelim 500 sene evvel, mesela 1000 sene evvel, yani birisi mesela Allah'ın haram ettiği bir şeyi mesela serbest etseydi, herkes bilir ki bu adam yaptığı doğru değil ve karşı çıkardı. Böyle bir yetkisinin olduğuna kimse inanmazdı. Ama şimdi kimse farkında değil ve herkes onu yetkili görüyor. Kimse sesini çıkartmıyor ve o adamı gene desteklemeye devam ediyor. Hiç demiyor yani bu adam Allah'ın haramlarını serbest etti. Farzları yasak etti. Demiyor yani. Bilmiyor. Bunu hesaba katmak zorundayız. O adama sormak lazım. Sen gerçekten de bunu bu kadar yetkili mi görüyorsun? Allah'tan daha yetkili mi? Sorun. Haşa diyecektir yani. Peki o zaman neden bunu destekliyorsun? Ya ben onun için değil ki yani. İşte gene en kötünün içinde iyisi diyecektir. Ya da ben hani onu kastetmedim. Tabii ki Allah'ın dediği daha doğrudur da hani benim gücüm yetmez ki ona, ben hani bir şey demiyorum sadece. Zaten gücüm yetmiyor ki diyecektir. Yani çok az insan bulursunuz. Ben Müslümanım diyen çok az insan bulursunuz. Evet, ben onu böyle yetkili görüyorum, ona böyle yetki veriyorum. Allah'ın dediğine uymasın, Allah'tan daha yetkili görüyorum. Allah'ın dediğinin zamanı geçmiştir. Allah'ın dediği bu çağda olmaz. Bu adamın dediği olmalıdır. Ben ona bu yetkiyi verdim diyecek insan çok az çıkar. Bunu hesaba katmak lazım. Anlaşılıyor mu? Vicdansız olmaya gerek yok. Bu millet bu çeşit şirkleri bilmiyor. Söylesen belki hemen anlamıyor ama biraz daha açıklasan yavaş yavaş anlamaya başlar. Acele etmeye gerek yok. Biz davet görevimizi yerine getirelim. Gerisini Allah'a bırakalım. Bir teneffüs verelim. Devam edeceğiz inşallah.